Ayrım 4 sayfa 23. Ne olursa olsun sonuna kadar uyanık kalmak için tek bir kadeh bile içmemeye yemin etmişti. Ne var ki sıkıcı bir saatin sonunda 3. şampanyasındaydı. Küçük yudumlar alıyor, bu arada da gözünü dans pistinden ayırmıyordu. İnce iş başlamıştı. Gece davetleri konusunda fazla tecrübeli olmasa da tören düzeni hakkında oldukça fazla şey biliyordu. Gece yarısı peşrevi başlatıyordu. Kızlar dans ediyor, oldukları yerde dönüyor, saçlarını ve kalçalarını gözler önüne seriyor. Bu arada da erkekler geri çekilmiş bekliyorlardı. Çaktırmadan bakmalar, tebessümler, yakınlaşma şakaları. Sabahın ikisinde herkes canlanmaya başlıyordu. Müzik daha da yükseliyordu. Alkol yasakları süpürmüştü. Artık her umuda izin vardı. Oğlanlar harekete geçiyor, kalabalığın üzerinden seslenip avlarına dalıyorlardı. Kalabalığı çılgınlığın eşiğini yine Frankie götürdü. Two Trips, Diana'nın her bir notasını, her bir tınısını ezbere bildiği vahşi bir ritimle desteklenmiş savaşa karşı ayaklanma şarkısı. Bu kez kendini müziğe bıraktı. Çekirge bacaklarını olabildiğince kollayarak ötekilerin arasına atıldı. Ona doğru çevrilmiş bazı bakışlar yakaladı. İnanmakta güçlük çekti. Çekingenliğinin insanları ürküttüğünün de farkındaydı. Güzelliği, dalgalı saçları ve uzun boyu hayranlarını çoğu kez uzak tutuyordu. Ama bu gece hiç kuşku yoktu. Birkaç cesur ona laf bile atmıştı. Şimdi artık vücudunun hafif salınmalarla hareket ettiğini, ritim üzerinde asılı kalıp diğerlerinin arasında dolaştığını hissediyordu. İşte o zaman çocuklardan biri rock yapmak için elini tuttu. Dünyanın bütün dans pistlerinde nasıl bir müzik duyarsa duysun, en karmaşık adımlar atmaya meraklı biri vardır hep. Dayan hemen geri çekildi. Karşısındaki ısrar etti. Dayan ellerinin ayasını kaldırdı. Tehdit eder gibi, hayır, rock yapmayacaktı. Hayır, kimse elini tutamazdı. Kimse hiçbir şeyine uzanamazdı. Çocukcağız bir kahkaha atıp kalabalığa karıştı. Dayan bir süre öylece kaldı. Sanki temastan yanmış gibi eline baktı. Sendeledi, geriledi, sonra duvara dayanarak çöktü. El yordamıyla yere bırakılmış yarısı dolu bir şampanya kadehi buldu. Bir dikişte bitirdi. Sonra hareket etmeden kadehine sarıldı. Üzüntü çevresini sarıyordu. Bu sahne acımasız gerçeği hatırlatmıştı. Kendisine dokunulmasına dayanamıyordu. En küçük bir dokunmaya, en ufak bir okşayışa temas fobisi. Sabahın üçünde müzik daha derinden gelmeye başladı. Laurie Anderson'dan O Superman, büyüleyici iç çekişlerle bölünmüş tuhaf bir ninni. Şansını son kez deneme zamanı. Loşlukta şarkının namelerinin etkisinde kalmış birkaç yalnız hayaletten başka kimse görünmüyordu. Birkaç inatçı avcı, yenilgiyi kabul edemeyen bir iki zavallı kızcağız. Dayan, allak bullak yüzleri, sendeleyen gölgeleri izledi. Cesetler ve leş yiyicilerle kaplı bir savaş meydanına bakar gibi. Gidip mantosunu aldı, sonra üstü boş şişe dolu büfenin yanından geçti. Aklı dışarıdaydı bile. Aklını başına getirecek, böylelikle bozgununun nedenini araştırmasına izin verecek soğuk havayı düşlüyordu. İşte o an beline dolanan elleri hissetti. Büfeye dayandı, bir yay gibi gergin döndü. Çevresinde solukları alkollü üç herif vardı. ''Hey çocuklar, gece daha bitmedi.'' Saldırganlardan biri yeniden ellerini uzattı. Dayan adamı bir kalça hareketiyle atlattı ve masaya döndü. Mantosunu bıraktı, eline bir kadeh alıp içer gibi yaptı. Bir an adamların gittiğini düşündü ama alkollü soluk ensesini yaladı. Elindeki kadeh parçalandı. Parmaklarının arasındaki cam parçasının kenarında dudak boyasının izlerini gördü. Avcunu camın üzerine dayadı. Etinin kesildiğini duydu. Beni rahat bırakın diye homurdandı. Arkasındaki herifler kıkır kıkır gülüyorlardı. Oh oh, demek zor kadını oynayacaksın. Yakıcı gözyaşları gözlük çerçevesinden kurtuldu. Açık açık sakın yapma diye düşündü. Ama sarhoşlardan biri kulağının hemen dibinde emme gürültüsü çıkarıyor. Kutu yarık öyküleri anlatmaya çalışıyordu. Sakın yapma diye yineledi kendi kendine. Oysa göğsünü çıkarmış, saçlarını ensesinde toplamıştı bile. Daha hareketini tamamlamaya fırsat bulamadan heriflerden biri elini yeleğinin altına soktu. Memelerine değen parmaklarının sıcaklığını hissederken alaycı bir sesi duydu. Beni tahrik etme yavru. Ben çenenin çatırtısı Art of Noise'un sesini bastırdı. Çocuk şömineye doğru uçtu. Yüzünü merminin köşesine çarpıp yardı. Dayan bir dirsek darbesi vurmuştu. Junk Tov. Bir kez daha hayır dedi kendi kendine. Ama eli öküz çenesi şeklini aldı. İkinci saldırganın kaburgalarından patlayıp tek bir çıtırdığıyla kırıldı. Saldırgan büfenin üzerine yığılıp binlerce şangırtı ve örtü hışırtısı çıkardı. Dayan hareket etmiyordu. Wing Chun mutlaka bir hareket ve soluk yönetimine dayanır. Üçüncü serseri kaybolmuştu. İşte o zaman çevresindeki korkulu yüzlerin, rahatsız mırıltıların farkına vardı. Gözlüğünü taktı, şaşkınlık içindeydi. Yarattığı şiddetten ya da skandaldan dolayı değil, kendi sakinliğinden. Sağında Natalie'nin sesini duydu. Hasta mısın, nesin? Dayan yavaşça ev sahibine dönüp mırıldandı. Çok üzgünüm. Odayı boydan boya geçti, sonra omzunun üzerinden bir kez daha haykırdı. Çok üzgünüm. Saint Michel Bulvarı tam da umduğu gibiydi. Issız, buz gibi aydınlık. Dayan gözyaşları içinde yürüyordu. Bir yandan onur kırılmıştı. Beklediği kanıtı bulmuştu. Hayatının hep böyle toplumun dışında diğerlerinin uzanında geçeceğinin kanıtı. Bir kez daha başlangıçtaki olayı düşündü. İçindeki en doğal dürtüyü kıran, vücudunun etrafında şeffaf, anlaşılmaz ve geçit vermez bir duvar ören o korkunç sahneyi. Söğütleri, ışıkları yeniden gördü. Ağzındaki otları, kukuleta'nın soluğunu yeniden yaşadı. Bir nefret dürtüsüyle annesinin yüzünü gördü. Dudaklarında bitkin bir tebessüm belirdi. Bu gece kimseden nefret edemeyecek kadar güçsüzdü. Fiskiyesi ışıl ışıl Edmund Rostand meydanına vardı. Sol tarafta Lüksemburg bahçelerinin davetgah çalılıkları içinden gelen dürtüyle koştu. Sarı ve siyah parmaklıkların arasından uzanan ağaç yapraklarını okşadı. Öylesine hafifti ki bir daha hiç yere inmeyecekmiş gibi hissediyordu kendini. Bütün bunlar 18 Kasım 1989 Cumartesi günü oldu. Dayan Tiberg 20 yaşındaydı ama biliyordu, genç kız hayatını sonsuza dek gömdüğünü biliyordu. Dördüncü kısım. Bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Emin misiniz? Dayan bakışlarını kaldırdı. Mavi üniformalı hostes ona gülümseyerek ve anlayışla bakıyordu. Onu iyice öfkelendiren bir bakışla. Bangkok'tan havalanır havalanmaz çocuk için önerilen çocuk menüsünün böreklerini kesmeye çalışıyordu. Plastik çatal bıçağın parmaklarının arasında eğrilip büküldüğünü, böreklerin kaba hareketleri karşısında parçalanıp dağıldığını görüyordu. Herkes ona bakıyor, beceriksizliğini, gerginliğini seyrediyor gibi geliyordu. Hostes kayboldu. Dayan çocuğa yeni bir lokma uzattı. Ağzını açmıyordu işte. Ne yapacağını bilemez bir halde yüzü yeniden kıpkırmızı oldu. Bir kez daha alev alev yüzüyle, salkım saçak saçlarıyla ve siyah gözlü çocuğuyla nasıl göründüğünü düşündü. Bu hostesler kim bilir kaç kez böyle bir sahneye tanık oluyorlardı. Pusulalarını şaşırmış, titrek kaderlerini bavullarında taşıyan batılı kadınlara. Mavi gölge yeniden görüldü. Birkaç şeker, dayan gülümsemeye çalıştı. Hayır, gerçekten her şey yolunda. Bir iki sefer yedirmeye çalıştı, boşuna. Çocuğun gözleri ekrandaki çizgi filme çivilenmişti. Dayan bir öğünü kaçırmanın devlet sorunu olmayacağını düşündü. Tepsiyi kenara itti, kulaklıkları Lucie'nin kafasına yerleştirdi. Sonra durakladı. Hangi dili seçecekti? İngilizce mi yoksa Fransızca mı? Yoksa sadece müzik kanalını mı? Her ayrıntı kafasındaki karışıklığı daha da arttırıyordu. Müzikte karar kıldı, sesini özenle ayarladı. Uçaktaki hava yatıştı. Yemek tepsileri götürüldü. Işıklar loşlaştı. Lucien Diğer şimdiden uyukluyordu. Dayan onu sağındaki boş koltuklara yatırdı. Sonra o bilindik egose battaniyenin altına kıvrılarak gözlerini kapattı. Genellikle uzun uçuşlar sırasında en sevdiği saatlerdi bunlar. Loş kabin uzakta yanıp sönen ışıkla ekran battaniyelerinin ve kulaklıklarının altında kozalarına çekilmiş gibi hareket sessiz yolcular. Sanki her şeyi asılı gibi bulutların üzerinde bir yerde uyku ile yükseklik arasında süzülüyor gibi. Dayan kafasını koltuğun yastığına dayadı ve hareket etmemeye çalıştı. Kasları giderek gevşedi, omuzları yavaş yavaş düşmeye başladı. Sükunetin yeniden damarlarında dolaştığını hissetti. Gözleri kapalı, göz kapaklarının siyah perdesi ardında kafasından onu buraya, hayatının bu temel dönemecine getiren olayları geçirmeye çalıştı. Sportif başarıları ve toplumsal girişimleri geride kalmıştı. Dayan 1992 yılında etoloji doktorasını en iyi dereceyle aldı. Kenya'da Masai Mara Ulusal Parkı'ndaki büyük et eburların av stratejilerini ve av bölgelerini yönetim yöntemleri diplomayı alır almaz doğanın incelenmesine ve korunmasına büyük fonlar ayıran özel vakıflar için çalışmaya başladı. Dayan Sandarbans kaplanlarını koruma projesi çerçevesinde Güney Sahra'ya, Güneydoğu Asya'ya, başta Bengal olmak üzere Hindistan'a sık sık gitmişti. Aynı zamanda tek başına izleyip gözlediği ülkenin en kuzeyindeki kuzeybatı topraklarına kadar peşlerinden gittiği Kanada kurtlarının yaşam tarzları hakkında hazırladığı bir yıllık bir inceleme çalışmasıyla da dikkat çekiyordu. Bundan böyle incelemeler yapıyor, seyahat ediyor ve tek başına bir göçebe yaşamı sürüyor. Kısacası çocukluk düşlerine uygun olarak doğanın içinde yaşıyordu. Her şeye, herkese, korkularına, gizli tutkularına rağmen sadece kendine özgü bir mutluluk kurmuş, güçlü bir bağımsızlığa sahip olmuştu. Ne var ki 1997 yılı onun için yeni bir kilometre taşı olacaktı. Yakında 30 yaşına girecekti. Tek başına bir anlamı yoktu bunun. Özellikle de Dayan gibi biri için. İnce uzun vücudu, açık havada geçirdiği hayatı onu zamanın törpüsüne karşı herhangi birinden çok daha iyi korumuştu. Oysa biyolojik bakımdan 3 sayısı bir dönüm noktasını belirtiyordu. Hayat bilimleri uzmanı olarak rahmin o yaşta yavaş yavaş işlevini yitirmeye başladığının farkındaydı. Aslında sanayileşmiş ülkelerdeki adetlere rağmen kadının üreme organları çabuk harekete geçmek üzere tasarlanmıştı. Dayan'ın sık sık karşılaştığı henüz 15 şimdi bile basmamış Afrikalı küçük anneler gibi bu 30 sayısı ona en temel gerçeklerden birini hatırlatıyordu. Asla çocuğu olmayacaktı. Basit ve anlaşılır bir nedenle asla bir sevgilisi olmayacaktı da ondan. Bu yeni kısıtlamayı kabule hazır değildi. Çözümler araştırmaya girişti. Bu konuda kitaplar aldı. Gırtlağı kupkuru tıbbi yardımla çocuk yapma yöntemleri dünyasına daldı. Her şeyden önce yapay döllenme vardı. Onun durumunda VD formülü (vericili döllenme) düşünmek gerekiyordu. Özel bir sperm bankasından gelen spermler adet döneminin döllenmeye en uygun safhasında ya kanalın iç ağzına ya da döl yatağı boşluğuna bırakılacaktı. Kısacası hekimler sivri kancalı buz gibi soğuk aletleriyle Dayana'nın içine gireceklerdi. Tanımadığı birisinin maddesi karnında bir yere sızacak, fizyolojik mekanizmalarının arasına karışacaktı. Organlarının döl yatağı boşluğu, fallop borusu, yumurtalıklar, diğerlerinin teması karşısında direnmesini, harekete geçmesini gözünün önüne getirdi. Hayır, asla. Onun gözünde bu bir çeşit klinik tecavüz olurdu. İkinci yöntem hakkında bilgi topladı. In vitro döllenme.
Bu kez iğne ile alınacak yumurtaları laboratuvar ortamında yapay olarak döllenecekti. Uzakta steril bir odanın soğuk sisleri ardındaki bu işlem hoşuna gitti. Okumayı devam etti. Vajina yoluyla kadının rahmine bir ya da birkaç cenin yerleştiriliyordu. Dayan duraladı. Bir kez daha ne kadar aptal olduğunu anladı. Ne bekliyordu? Hamileliğin tüpte buzla kaplı bir camın ardında geçebileceğini mi? Embriyonun kendi kendine vücut dışında bir yerde gelişmesini izleyeceğini mi? Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Masai Mara. M-A-S-A-I M-A-R-A. Sundarbans. S-U-N-D-A-R-B-A-N-D-S. Saint Michel. S-A-I-N-T M-I-C-H-E-L. Lüksemburg. L-U-X-E-M-B-O-U-R-G. Edmond Rostand. E-D-M-O-N-D R-O-S-T-A-N-D Wing Chun W-I-N-G C-H-U-N Art of Notes A-R-T-O-F-N-O-I-S-E Laura Anderson L-A-U-R-I-E A-N-D-E-R-S-O-N Superman S-U-P-E-R-M-A-N Frankie F-R-A-N-K-I-E Two Trips T-W-O-T-R-I-B-E-S